Ayrım 24. Görmek. Jose Saramago sayfa 214. Başbakana yazılan mektubun, sonuçta öyle bir mektup vardı, eline geçmesi tam 2 gün aldı. Onu kayda alması gereken görevlinin, Cumhurbaşkanlığı görevlisi kadar ağzı sık olmadığının hemen farkına vardı. Böylelikle 2 günden beri ortalığı saran söylentilerin doğru olduğu ortaya çıktı. Bu söylentiler ya her kapının kendilerine açık olduğunu, her sırra vakıf olduklarını gösterme aşlı içindeki sıradan memurların boşboğazlığından ya da bunların İçişleri Bakanı tarafından kasten olası bir direnmeyi kaynağından bastırmakla ya da Başbakanın açtıracağı simgesel, basit bir polis soruşturmasını safsaklamakla görevlendirilmiş olmalarından kaynaklanıyordu. Geriye bizim fesat olarak adlandıracağımız varsayım, yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağrıldığı günün akşamı, Başbakan, İçişleri Bakanı ile baş başa gizlice görüştüğünde konuştukları olabilir ama kim bilir belki de içine son kuşak mikrofonların yerleştirilmiş olduğu, ancak Safkan elektronik eşya avcısı köpeklerin kokusunu alıp bulabileceği kapitone duvarların ardında gerçekleştiği için bu görüşmenin beklendiği kadar resmiyetten uzak olmadığı da düşünülebilir. Öyle ya da böyle başa gelen belanın artık ilacı yoktu. Devlet sırlarının bir kıymeti harbiyesi kalmamıştı. O sırları artık kimse korumuyordu. Başbakan bu temel gerçeğin, sır denen şeyin, özellikle de sır olmaktan çıktığında gereksizliğinin o kadar farkındaydı ki, mektubu dünyaya çok yukarıdan bakan, ben her şeyi biliyorum, üstüme daha fazla gelmeyin diyen bir adam edasıyla yavaş yavaş katlayıp ceketin iç ceplerinden birine koydu. Bu mektup doğrudan 4 yıl önceki körleşme döneminden geliyor, onu kendime saklıyorum dedi. Kalem müdürünün çok fazla şaşırması onu gülümsetti. Canını sıkma dostum, böyle olasılıkla piyasada fotokopi halinde elden ele bir sürü kopyanın dolaştığını hesaba katmazsak, bu mektuptan en az 2 tane daha var. Kalem müdürünün yüzünde birden afallamış bir ifade belirdi. Duyduğunu iyi anlamamıştı sanki ya da bilinci birdenbire uyanmış, onu eski ya da yeni kötü bir olaya neden olduğu için suçluyordu. Çekilebilirsiniz, ihtiyacım olduğunda sizi çağırırım, dedi başbakan makamından kalkıp pencerelerden birine yönelirken. Pencereyi açtı, içeri giren gürültü kapanan kapının sesini bastırdı. Baktığı yerden alçak damlardan başka bir şey görünmüyordu. Başkenti özledi. Oyların onun güdümünde, onun istediği yönde kullanıldığı mutlu dönemi, saatlerin ve günlerin hükümet üyelerine ayrılmış, küçük burjuva tarzı döşenmiş, resmi konut ile halk parlamentosu arasında tek düze akıp gittiği, çoğu kez neşeli ve eğlenceli, hareketli, denetim altında, şiddeti ölçülü, neredeyse her zaman sanal bir oyun havasında geçen, bir sürenin gelip geçici dalgası olarak yaşanan, sayesinde yalnızca gerçeği söylemenin değil, gerektiğinde onu her yönüyle yalanla çakıştırma sanatının öğrenildiği ve tersinin elbette sağın öteki yüzünü oluşturduğu siyasal bunalımların yaşandığı o mutlu dönemi özledi. Soruşturmanın başlayıp başlamadığını sordu kendine. Polisin eylemine katılacak olan ajanlar, bilgi toplamak ve rapor göndermek üzere başkentte kalmış insanlar arasından mı seçilecekti, yoksa İçişleri Bakanı bu görev için daha güvenilir, her zaman gözünün önünde, elinin altında bulunan, belki de kendilerini ablukayı gizlice yaracak, dikenli tellerin altından belinde bir hançerle sürünen, korkutucu elektronik alıcıları manyetik nötrleştiricilerle yanıltarak öte yana, düşman bölgesine geçip, gece görüşü sağlayan gözlükler takmış, kaplan çevikliğinde köstebekler gibi hedefine yönelen, oyuncularla özleştiren, sinema macerasının büyüsüne kapılmış insanları mı yeğlemişti? İçişleri Bakanı'nın karakterini avucunun içi gibi bildiği, onun Drakula'dan biraz daha az kan emen ama Rambo'dan çok daha fazla gösterişçi olduğunu bildiği için, yeğleyici gözde eylem biçiminin bu olacağından emindi. Yanılmamıştı. Tel örgülerle kapatılmış sınırın neredeyse hemen yakınında, sık ağaçlıklı bir korunun içinde pusuya yatmış 3 adam gecenin gündüze döneceği anı bekliyordu. Bununla birlikte başbakanın makam odasının penceresinin önünde serbestçe düşlediği her şey ille de bizim kendi gözümüzle gördüğümüz gerçekle çakışmıyor. Örneğin bu adamlar sivil giymiş, bellerinde hançer yok, üzerlerinde silah olarak kılıfının içinde duran ve güven verici bir at takılarak beylik tabanca denmiş küçük bir tabanca var. Manyetik nötrleştiricilere gelince giysilerine bakılırsa o özel işe görecek bir düzeneğin izine hiç rastlanmıyor. Ya da söz konusu nötrleştiriciler bizim bildiğimiz türden değil. Biraz sonra saptanmış olan belirli bir saatte sınırın o bölgesindeki elektronik alıcıların 5 dakika boyunca etkisiz hale getireceğini öğreneceğiz. Bu, o üç adamın bugün acele etmeden ve telaşlanmadan dikenleri pantolonlarına takılmayacak ve etlerinde çizikler oluşturmayacak biçimde düzenlenmiş, dikenli tellerin öte yanına sırayla geçebilmeleri için bu sürenin yeterli olacağı düşünülmüş. Ordunun levazımcıları çok kısa bir süre için geçici olarak zararsız kılınmış o tehlikeli dikenleri ve sınır çizgisinin iki yanında uzayıp giden kocaman tel rulolarını şafağın pembe parmakları yeniden sivriltmeden önce gelip onaracak. Üç adam, öteki ikisinden daha uzun boylu olan şefleriyle birlikte öte yana geçti bile. Şimdi tek sıra halinde ayakkabılarının altında gıcırdayan çok nemli bir çayırdan geçiyorlar. Oradan 500 metre uzakta banyodaki bir toprak yolun üzerinde onları geceliğin başkentte varacakları yere civardan ve dışarıdan müşterisi olmadığı halde hala iflas etmemiş bir sigorta şirketine sahte bir şirkete götürecek araba bekliyor. Bu adamların doğrudan İçişleri Bakanı'nın ağzından aldıkları buyruk açık ve kesin. Bana sonuçları getirin. Size bunları nasıl elde ettiğinizi sormayacağım. Üzerlerinde hiçbir yazılı talimat yok. Öngörülenden daha kötü bir durumla karşı karşıya kalacak olurlarsa kendilerini savunacak ya da kimliklerini doğrulayacak hiçbir izin belgesi taşımıyorlar. Dolayısıyla devletin adına leke sürecek, amaçlarını ve yöntemlerinin temizliğine zarar verebilecek bir şey yapacak olurlarsa, bakanlığın onları kendi başına bırakacağı, tanımazdan geleceği açık. Bu üç adamın düşman topraklarına bırakılmış komandolardan farkı yok. Görünürde yaşamlarını riske attıklarını düşündürtecek hiçbir belirti yok ama her biri üstlendiği görevin ne kadar nazik olduğunu farkında. Bu görev sorgulamalarda beceri, stratejide esneklik, uygulamada da eli çabukluk gerektiriyor. Ayrıca bütün bu becerilerin en üst düzeyde olması gerekiyor. Hiç kimseyi öldürmek zorunda kalacağınızı sanmıyorum, demişti İçişleri Bakanı. Ama herhangi bir durumda başka çıkış yolu yoksa duraksamayın. O işi Adalet Bakanlığı ile çözümlemeyi ben üstleniyorum. Kısa süre önce o bakanlığın görevini üzerine alan başbakanla diyecek oldu grup şefi. İçişleri Bakanı anlamazdan geldi ve onun gözlerinin içine dik dik bakmakla yetindi. Adam gözlerini kaçırmaktan başka çare bulamadı. Otomobil kente girdi bile. Şoför değiştirmek için bir meydanda durdu. Sonra kendisini izleyen biri varsa onu ekmek için kentin içinde 30 tur attı. Adamları içinde sigorta şirketinin bürosunun bulunduğu binanın kapısının önüne bıraktı. Kapıcı sigorta binasına bu kadar aykırı bir saatte kimin girdiğine bakmak için gelmedi. Anlaşıldığına göre biri önceki akşam erkenden yatıp yorganı kafasına çekmesi, uykusuzluktan sabaha kadar gözünü kırpmasa bile kesinlikle kapıyla ilgilenmemesi için kulağını münasip bir lisanla bükmüştü. Üç adam asansörle binanın 14. katına çıktı. Soldaki koridora saptı, sonra sağdaki koridora saptı, sonra yine soldaki koridora saptı. Sonunda tabelası matlaştırılmış pirinç plaka üstüne siyah harflerle herkesin okuyabileceği gibi adının başına esirgeyen yazılmış olan ve dört köşesinden aynı madenden piramit başlı vidalarla tutturulmuş sigorta bürosuna vardı. İçeri girdiler. Yardımcılardan biri ışığı yaktı, öteki kapıyı kapatıp emniyet zincirini taktı. Bu arada şefleri büroyu kolaçan ediyordu. Prizleri kontrol ediyor, aletleri bağlıyor, mutfağa banyoya giriyor, arşivin saklandığı küçük odanın kapısını açıyor, oraya konmuş silahlara alelacele göz atıyordu. Bir yandan da burnu metal ve yağ kokusu alıyordu. Bunları yarın kontrol edecekti. Her parçaya, her mühimmata teker teker bakacaktı. Yardımcılarını çağırdı. Yarın sabah saat 7'de dedi. Şüpheliyi göz hapsine alacaksınız. Dikkat edin. Şüpheli diyorum ama bunu aramızdaki iletişimi basitleştirmek için yapıyorum. Bildiğim kadarıyla adam hiç suç işlememiş ama güvenlik nedeniyle adının söylenmemesi gerekiyor. En azından ilk günlerde. Şunu da ekleyeyim ki bir haftadan fazla sürmeyecek. Öyle umut ediyorum. Bu operasyon sayesinde elde etmek istediğim bilgi, şüphelinin kent içindeki hareketleri, nerede çalışıyor, nereye gidiyor, kimlerle görüşüyor. Kısacası temel olarak yerine getirilmesi gereken rutin, doğrudan temasa geçmeden önce yapılan alan araştırması. İzlediğinin farkına varmasına izin verecek miyiz? İlk günlerde değil, sonra evet. Onun telaşlanmasını, kaygılanmasını istiyorum. O mektubu yazdıktan sonra birilerinin onun yerini saptamaya çalışmasını bekliyordur. Zamanı geldiğinde yerini saptarız. Benim istediğim bunu sağlamak için elinizden geleni yapın. İhbar ettiği kimseler tarafından izlendiğini düşünmesini ve korkmasını sağlamak. Doktorun karısı tarafından mı? Elbette karısı tarafından değil. Onun suç ortakları, yani beyaz oyuncular tarafından. Çok hızlı gitmiyor muyuz diye sordu ikinci yardımcı. Henüz çalışmaya başlamadık ama suç ortaklarından söz ediyoruz. Bizim yaptığımız basit bir taslak çizmek o kadar. Kendimi o mektubu yazının yerine koymak istiyorum ve o noktadan başlayarak onun gördüğünü görmeye çalışıyorum. Bir haftalık izleme süresi bana yine de fazla uzun geliyor, dedi birinci yardımcı. İyi çalışırsak meyveyi 3 günde olgunlaştırırız. Şef kaşlarını çattı ve üsteledi. Bir hafta, bir hafta dedim. Bir hafta olacak. Bu arada İçişleri Bakanı geldi aklına. Onun acele sonuç isteyip istemediğini net olarak anımsamıyordu ama yöneticilerin ağzından bu zorlamanın sıkça çıktığı bilindiğine göre bu olayın bir istisna olduğunu düşünmek için neden yoktu. Tam tersi söz konusuydu. Dolayısıyla 3 günlük süreyi kabul etmek için daha fazla direnmedi. Bir üst ile bir ast arasındaki ilişkide komut verenin komut alanı düşüncesini kabul etmek zorunda kaldığı ender durumlarda böyle bir direnmeyi normal karşılamak gerekirdi. Binada oturan erişkin insanların hepsinin elimizde fotoğrafları var. Erkeklerden söz ediyorum elbette, diye ekledi şef gereksiz bir şekilde. Bu fotoğraflardan biri aradığımız adamın fotoğrafı. Onun kimliğini saptamadan kimsenin peşine düşmek yok, diye anımsattı birinci yardımcı. Evet, diye doğruladı şef. Ama siz yine de sabah saat 7'de adamın oturduğu sokakta mektubu yazan herifin tipine en çok benzettiğiniz 2 kişiyi izlemek üzere stratejik olarak yerinizi alacaksınız. İşe buradan başlayacağız. Sezginin, polisin koku alma yeteneğinin bir işe yaraması gerek. Düşüncemi söyleyebilir miyim, diye sordu ikinci yardımcı. Söyle. Mektubun içeriğine bakılırsa o herif salağın dik alası olsa gerek. Bu salak suratlı herkesi izlememiz gerektiği anlamına mı geliyor, diye sordu ilk yardımcı. Sonra ekledi. Deneyimin bana en âlâ salakların hiç de salak gibi görünmeyenler olduğunu öğretti. Aslında kimlik saptama birimlerine başvurup o herifin bir fotoğrafını istemek çok daha mantıklı. Böylece zaman kazanmış, bir sürü eziyet çekmekten de kurtulmuş olurduk. Şef bu gevezeliği bitirmeye karar verdi. Papaza dua, baş rahibi ilahi öğretmeye kalkmayın. Bu işin sizin söylediğiniz gibi yürütülmeyecek olmasının nedeni, operasyonu etkisiz hale getirebilecek olanların dikkatini çekmemektir. İzin verirseniz komiserim, sizinle aynı düşünceyi paylaşmadığımı söyleyeceğim, dedi birinci yardımcı. Her şey o tipin masaya oturmak için sabırsızlandığını gösteriyor. Hatta nerede olduğumuzu bilse şu anda kapımızı çalıyor olurdu. Belki öyledir, diye karşılık verdi şef. Kendi eylem planını alt üst edecek bir eleştiri olan bu düşünceye karşı duyduğu öfkeyi zorlukla bastırarak. Ne var ki doğrudan temasa geçmeden önce hakkında mümkün olduğunca çok bilgi edinmekte yarar var. Aklıma bir şey geldi, dedi ikinci yardımcı. Bir fikir daha mı, diye sordu komiser pek sevimli olmayan bir ses tonuyla. Bu fikrin çok iyi olduğunu garanti ederim. İçimizden biri ansiklopedi satış kılığına girecek, böylece kapıyı açacak olanların suratını inceleyecek. Bu ansiklopedi satışı numarası bütünüyle çok bayat, dedi birinci yardımcı. Üstelik kapıyı açanlar genellikle kadınlar olacaktır. Adam yalnız yaşayan biri olsaydı bu düşünce kusursuz olurdu ama mektupta ne yazdığını çok iyi anımsıyorum. Adam evli. Kes artık, diye bağırdı ikinci yardımcı. Sustular. Birbirlerine baktılar. İki as bundan böyle şeflerin kendi düşüncesini yumurtlamasını beklemenin daha iyi olacağını biliyordu. Bu düşünce her taraftan su sızdıran bir kabı andırsa da onu alkışlamaya hazırdır. Şef bütün söylenenleri kafasının içinde tartıyordu. Farklı düşünceleri birbirinin içinde harmanlamaya çalışıyor. Böylelikle boz yapım parçalarından hık demiş Sherlock Holmes'un ve Poirot'un burnundan düşmüş öyle zekice bir şey çıkacaktı ki buyrundaki çocukların şaşkınlıktan ağzı açık kalacaktı. Bunu umut ediyordu. Ve birden gözleri o anda açılmış gibi izlenecek yolu gördü. İnsanlar, dedi, bedensel bir engelleri yoksa evlerine kapanıp kalmazlar. Çalışmak, alışveriş yapmak, gezinmek için dışarı çıkarlar. O tipin oturduğu daire içeride kimse olmadığı zaman gireceğiz. Evin adresi mektupta yazılı. Yanımızda maymuncuklar var. Görmek isterseniz hemen şurada. Mobilyaların üzerinde her zaman fotoğraflar bulunur. Herifi o fotoğraflardan saptamak zor olmayacak. Böylece onu zorlanmadan izlemeye alabileceğiz. Dairede kimsenin olup olmadığını da telefonla saptayacağız. Yarın telefon idaresinden numarayı alırız ya da rehbere bakarız. Nasıl olduğunu önemi yok. Şef pek de parlak bitmeyen bu tümceden sonra boz yapı tamamlamanın olanaksız olduğunu anladı. Yukarıda söylediğimiz gibi iki yardımcının niyeti şeflerinin zırvalarını tam bir iyi niyetle karşılamakta ama birinci yardımcı kuşkusunu dışarı vurmamaya çalışarak şunları söylemekten kendini alamadı. Pişmiş aşa su katmayayım ama madem ki herifin adresini biliyoruz en iyisi gidip doğrudan kapısını çalmak ve kapıyı açacak olana şu kişi burada mı oturuyor demek. Kendisi ise evet o kişi benim diyecektir. Kapıyı karısı açacak olursa olasılıklar kocamı çağırayım diyecektir. Böylece bütün bu numaralara başvurmadan bizim zıp çık diye elimizde koymuş gibi buluruz. Şef sıkılmış yumruğunu var kuvvetiyle masanın üzerine indirecekmiş gibi havaya kaldırdı ama son anda bu hareketin aşırı şiddetle kaçacağını fark ederek kolunu yavaşça indirdi ve gücü her hecede düşen bir sesle. Bu olasılığı yarın inceleyeceğiz. Şimdi ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler dedi. Soruşturma boyunca kalacağı odaya gidiyordu ki ikinci yardımcısının sesini duydu. Operasyona söylediğiniz gibi saat 7'de mi başlıyoruz? Bu soruyu arkasını dönmeden yanıtladı. Operasyon ikinci bir buyruğa kadar ertelenmiştir. Talimatları yarın alacaksınız. Ben bakanlıktan gelecek direktifleri inceledikten sonra ya da işi hızlandırmak için gereken değişiklikleri yaptıktan sonra. İyi geceler diye yineledi. İyi geceler şef diye karşılık verdi yardımcıları ve komiser odaya girdi. Kapı kapanır kapanmaz ikinci yardımcı konuşmayı sürdürmeye hazırlandı ama öteki parmağını hemen dudaklarına götürüp onun susmasını sağladı. Sandalyesini çekip kalkan ilk o oldu. Ben yatacağım, sen biraz daha oturacaksan içeri girerken beni uyandırmamaya dikkat et. İyi birer yardımcı oldukları halde şeflerin tersine onların özel odası yok. İçinde 3 yatak bulunan ve ender olarak tam kapasite konuk ağırlayan yatakhane benzeri büyük bir odada uyuyacaklar. En az kullanılan yatak ortadaki. Şimdi olduğu gibi 2 memur varsa şaşmaz olarak 2 yandaki yatağa yatıyorlardı. Bir tek polis olduğunda onun da o 2 yataktan birinde yatacağına, ortadaki yatağa yeğlemeyeceğine hiç kuşku yok. Belki de kendini çevresi sarılmış ya da ortaya hapsedilmiş gibi düşüneceği içindir. En gözü pek, en yürekli polisler bile ki bizimkiler henüz öyle olduklarını kanıtlama fırsatını bulamadılar, kendini bir duvarın dibinde koruma gereğini duyarlar. Mesajı alan ikinci polis yerinden kalktı ve hayır, kalmıyorum, ben de yatacağım dedi. Rütbelerine göre önce biri, sonra öteki, mutlaka olması gerektiği gibi içinde beden temizliği için her şeyin bulunduğu banyoya sırayla girdi. Bu arada bu anlatıda şimdiye kadar söylemediğimiz bir şeyi söyleyelim. Üç polis yanlarında yalnızca içine temiz çamaşır, diş fırçası ve elektrikli tıraş makinesi bulunan birer küçük bavul ya da sırt çantası getirmişlerdi. Adının başında esirgeyen güzel bir ad bulunan bir şirketin çatısı altında geçici olarak barındırdığı kimselere kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getirmeleri için ihtiyaçları olan rahatı ve hijyen ürünlerini sağlamaması şaşırtıcı olurdu. İki yardımcı yarım saat kadar sonra göğüslerinin üzerinde polis amblemini taşıyan pijamalarını giymiş olarak yataklarına girmişlerdi. Sonuçta dedi ikinci yardımcı, İçişleri Bakanı'nın planı plandan başka her şeye benziyor. Deneyimli kimselerin görüşünü almak gibi temel bir önleme başvurulmadığı zamanlarda hep böyle olur diye karşılık verdi birinci yardımcı. Bizim şefin deneyimi eksik değil dedi ikinci yardımcı. Öyle olmasaydı bugün bulunduğu mevkiye gelemezdi. Kimi zaman karar mercilerine çok yakın olmak insanı miyoplaştırır, gözlerini iyi görmesini engeller diye karşılık verdi birinci yardımcı bilgelikle. Bu demektir ki günün birinde biz de gerçek bir komuta görevi üstlenirsek bizim şefin başına gelen bizim de başımıza gelecek dedi ikinci yardımcı. Bu konuda geleceğin şimdikinden farklı olması için hiçbir neden yok diye karşılık verdi birinci yardımcı iyi niyetle. Çeyrek saat sonra ikisi de uyuyordu. Biri horluyor, öteki horlamıyordu. Saat daha sabahın 8 olmamıştı ki şef yıkanmış, tıraş olmuş ve giyinmiş olarak bakanlığın ya da daha doğrusu İçişleri Bakanlığı'nın emniyet güçlerinin sabırlı sırtına yıktığı eylem planını bir gece önce paçavraya çeviren iki yardımcısının bulunduğu, şu da gerçek ki bunu övgüye değer bir ölçülükle ve kayda değer bir saygıyla hatta biraz da diyalektik bir incelikle yapmışlardı salona girdi. Amaçlarını hemen sezmişti ama bu yüzden onlara kızmıyordu. Tersine duyduğu rahatlama yüzünden belli oluyordu. Yatağında defalarca bir o yana bir bu yana dönmesine neden olan uykusuzluğu yenmesini sağlayan enerjik iradeyle yapılacak tüm operasyonların komutasını kişisel olarak üstleniyor. Bu arada Sezar'ın hakkını da haklı olarak Sezar'a veriyordu. Öte yandan er ya da geç gelecek tüm başarıların da açıkça Tanrı'ya, öteki adıyla otoriteye mal olacağını da biliyordu. Dolayısıyla birkaç dakika sonra üzerinde polis amblemi bulunan pijama, robe de chambre ve terliklerini sürüyerek salona giren iki yardımcı karşılarında sakin ve kendinden emin bir adam buldu. Şef bu durumu hesaba katmış, ilk golü atacağını öngörmüştü ve o gol şimdiden skor levhasına yazılmıştı. "Günaydın çocuklar," diye bağırdı neşeli bir sesle. "Umarım iyi uyumuşsunuzdur." "Evet efendim," dedi biri. "Evet efendim," dedi öteki. "Öyleyse kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra kendinize çekidüzen verirsiniz. Belki de o herifi yatağında yakalamayı başarırız. Bu çok hoş olur. Bu arada bugün günlerden ne? Ha evet, cumartesi. Bugün cumartesi ve cumartesidir hiç kimse yatağından erken kalkmaz. Göreceksiniz bizi kapıda sizin şu andaki halinizle, yani pijama ve rob de chambre ile eski terliklerini sürerek karşılayacaktır. Dolayısıyla psikolojik olarak zayıf, savunma refleksleri de en alt düzeyde olacaktır. Çabuk olun, çabuk kahvaltı hazırlamak için hanginiz kendini feda edecek? Ben, dedi o iş yapacak bir üçüncü yardımcının olmadığını çok iyi bilen ikinci yardımcı. Farklı bir durum söz konusu olsaydı, yani bakanlığın planı tartışılıp orasından burasından çekiştirilmeseydi, birinci yardımcı şu anda şefle birlikte kalır, girişecekleri soruşturmanın herhangi bir ayrıntısını ille gerekli olmasa da düzeltip kesinleştirmek için kafa yorardı. Ne var ki ayağındaki terliklerin uyandırdığı aşağılık duygusu yüzünden büyük bir arkadaşlık gösterisinde bulunmaya karar verdi ve ben de ona yardım edeceğim, dedi. Şef kabul etti. Bu ona göre iyi bir fikirdi. Oturdu, uyumadan önce aldı bazı notları gözden geçirdi. 15 dakika geçmemişti ki iki yardımcı ellerinde içinde kahve sürahisi, süt kabı, bir kutu kuru pasta, portakal suyu ve reçel bulunan tepsilerle kapıda belirdi. Siyasi polisin ikram servisinin yıllarca süren emekler sonucu kazandığı ün bir kez daha itiraz edilemez biçimde kanıtlanmış oluyordu. Kahvelerini soğuk ya da ısıtılmış sütle içmeye razı olan yardımcılar giyinip hemen geleceklerini söylediler. En kısa sürede buradayız. 24. ayrımın sonu, sayfa 225.